Selamlarım olsun herkese. Yasemin Yapanar ben. Vinçilgeyi'ye hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu gelecek kaygısı. Çünkü yaptığımız ankete göre gençlerde en çok rastlanan kaygı %33'lük bir oranla gelecek kaygısı çıktı. Bu tabii istenilen işi ve kariyeri elde edememe endişesi izliyor buna. O da %32 oranda. Gençlerin %25'i imkanları olsa işlerini değiştireceklerini söylüyorlar. Ve en çok neyin eksikliğini hissettiklerini sorduğumuzda da %32'si maddi ve manevi tatmin olmadığım bir işte olmamı söylüyor. Yani çok net aslında ve çok da haklı olarak özellikle bu ülkede ve dünyaya baktığın zaman da zaten bir sürü kriz halindeyiz. Dolayısıyla gelecek kaygısı olması gerçekten çok normal. Sizi çok çok iyi anlıyorum. Bununla ilgili Ekin'le konuştuk. Ekin Al, çok sevdiğim biri. Kendisi 22 yaşında. Bir sürü eli kolu uzanan bir genç. Onunla konuştuk ilk başta. Gençler tarafını birazcık o anlattı. Ondan sonra da Rida Kreş ile konuştum. Rida Kreş'i bence zaten benden bilirsiniz çoğunuz diye düşünüyorum. Ben yıllardır Rida ile birlikte çalışıyorum. Ve hatta çalışmaktan kastım da kendisi bu arada hani biliyorsunuzdur eski bölümlerden diye söylemedim ama sesiyle meditasyon rehberi, somatik deneyimleme uygulayıcısı ve Soundola terapi markasının kurucusu Rida Kreş'i. Lütfen Instagram'dan takip alın henüz almadıysanız. Hani ben böyle imkanım olsa hayatımdaki herkesi Rida'ya yollayacağım diyorum. Soundola terapi diye var Instagram'da, bulamazsanız bana yazınız, ben size ileteyim. İçerikleri de çok güzel içerikler paylaşıyorlar. Çok ayakları yere sıkı sıkı basan bir rehber kendisi. Ben onunla birebir seanslar alıyorum ondan. 8 sene falan oldu. Şu anda da hatta Hindistan'da Oroville'deyim. Arkadan kuş sesleri duyabilirsiniz. Rida ile kaydettiğimiz bölümü de burada kaydettik. Kuş sesleri, uçak sesleri, böyle ormanın içindeyiz şu anda birlikte. Rida'nın bir inzivasındayız. Diyorum, lafı da daha fazla uzatmak istemiyorum. Rida'yla çok güzel konular konuştuk. Ekin'in anlattığı, kaygılandığı konuların üzerine de konuştuk. Ve kendiliğin, kendini tanımanın, kendini bilmenin ne kadar önemli olduğundan da bahsettik. Çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir bölüm ve karşınızda Ekin ve Rida. Merhaba Ekin.
Merhaba Yasemin.
Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Çok şükür. Şimdi 20 dakikamız var seninle diye hızlısından konuya gireceğim.
Lütfen.
Ama tabii ki sen elbette kendini kısaca tanıttıktan sonra.
Ekin ben. Her yeni günde daha hareketli seçimler yapmaya çalışan biri olarak bugün buradayım. 22 yaşındayım. İyi bir dünyanın peşinden bir şekilde koşuyorum. Çoğunlukla düşüyorum, kalkmaya çabalıyorum. Ve ait olmakla sahip olmak sarkacının ait olma tarafında kalmaya çalışıyorum. Bugünlerde de Onarım Atölyesi'nde bir platformun ve podcast'in de kuruculuğunu, yaratıcılığını üstleniyorum.
Bu arada Ekin kendisi tabii ki çok fazla bahsetmese de her kolu bir sürü yere uzanan, bir sürü markayla çalışmışlığı olan, boyundan çok büyük işlere kalkışmış olup da zamanında onu da görsünler ve kulak versinler de yaşını daha büyütmüş olarak gösteren bir arkadaşımız aslında. Yaşa yani 22 yaşında olup bu kadar çok şey becermiş ve başarmış olmakta zaten Ekin'in burada olma ve bugün onunla sohbet ediyor olma sebebim. Şimdi Ekin, seninle dedik ki birazcık gelecek kaygısı üzerine konuşalım. Çünkü öğrencilerde, sizin yaşlarda özellikle çok fazla olan bir kaygı tabii ki haliyle yaşadığımız dünya ve memleket gereği. Şimdi gelecekle ilgili en çok neden kaygılanıyorsun diye sormak istiyorum ilk evvela.
Galiba ben başarı kavramlarıyla ilgili benim sıkıntılarım var ve yalnız olmadığımı görüyorum. Yani bugün büyük ihtimalle edeceğim bütün laflar belki biraz iddialı ama büyük bir çoğunluktan beslenip gelen laflar olacak benim yaş grubum içerisinde. Benim kaygım başarısızlık üzerine ve başarıyı nasıl tanımladığımı bulamamak üzerine aslında. Normalde ideal düzende tabii ki başarı sadece nasıl mutlu olduğunla ilgilidir gibi laflar etmekten çok hoşlansam da burada dürüstlükle ilerlemek istiyorum. Başarı tanımım biraz görünürlük, biraz yaptığım işte bilinmek, iyi olmak, tercih ettiğim alanlarda ilk akla gelenlerden olmak. Ve en önemlisi de çağın o gün getirdiği şeyler neyse onların gerisine düşmemek. Çünkü kaybolup gidecek korkusu var. Benim biraz sanırım yaşadığım bu gelecekle ilgili korku unutulmak, çağın gerisinde kalmak, kaybolmak ve görünür olamamak. diyebilirim.
Yani aslında bu şeye de bağlanıyor mu? İleride meslek seçimi olarak da etrafındaki senin yaşındaki insanlara da baktığımız zaman meslek seçimi olarak doğru şeyi seçebilecek miyim? Ha bir yandan şimdi eskiden başarılı oldu, şimdi bir de mutluluk diye bir kavram çıktı. O daha evet. da zorluyor insanları. Çalıştığım işi sevecek miyim, mutlu olabilecek miyim gibi kaygılarda yapıyor ve tabii ki en nihayetinde para kazanabilecek miyim?
Evet ve bununla birlikte artık bu konvansiyonel meslekler bitiyor. Ben o oldum, bu oldum, şucu oldum, bucu oldumun bittiği bir dönemde belirsizlik arttı.
Tabii.
Bu da üstümüze yüklendi.
Evet. Ama bir yandan da şu da arttığı gibi aslında şunun da önünü açtı. İlla doktor da bilmem ne olmana gerek yok. İstediğin bir tarafından bir meslek uydurup sahiplenip o yolu yürüdüğün zaman al senin mesleğin bu diyebileceğin de bir çağdayız aslında.
Tam olarak öyle. Ben kendime etki tasarımcısı dedim. Ekonomi okuyorum, hiçbir alakası yok.
Mesela.
Var ama yok aslında Türkiye'dekiyle. O yüzden bu yolun peşinden gidiyorum. Bu da büyük bir rahatlık kesinlikle.
Peki sence başarı tanımını ya da bu anlattığın kaygının ne kadarı sana ait, ne kadarı biraz toplumun ve ailenin baskısı aslında?
Bence tamamı toplumdan ve dışarıdan gelen bir kaygı. Çünkü ben gün sonunda böyle salınan yapraklar altında yürümeyi hayal edebilecek bir ekinken uyumuyorum, geri geliyor, yemiyorum, içmiyorum, istemediğim şeyleri yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü kendime yetmemenin ötesinde etrafıma yetmeye çalışma durumu içerisindeyim. Farklı kitlelerden, aileden, dışarıdan insanlar gurur duysun, tebrik etsin, onaylasın ve onlara yeteyim çabası var. O yüzden bence bizim bugün taşıdığımız kaygıların birçoğu dışarıdan bize verilen ve geri alınmayı unutulan kaygılar.
Geri alınmayı unutulan kaygılar çok güzel bir söylenmiş. Gerçekten de aileden de geliyor.
Evet.
İster istemez kendi yapamadıklarını ya da kendi yaptıklarından daha iyisini yapabilelim diye bizi bir şeyleri fark etmeden baskılayabiliyorlar. O da bizde gerçekten baskı ve daha çok kaygılanma gerektiriyor.
Ya evet, benim annem, biz annemle bağımlılık derecesinde birbirine bağlı olan bir ikiliyiz. Hep anlatırken bir gün şikayet getirmedi, bir görseniz nasıl başarılı diye aslında beni hep sever ve anlatır. Bu onun gözünde çok tehlikeli bir şey değil ama benim tökezleme hakkımın elinden alındığı bir söylem.
Öyle.
Çünkü ben anneme artık bir şeyleri anlatmıyorum. Tamam moduna geçiyoruz. Hep yapıyorsun, tamam başka. Artık bana yetmediğini düşündüğüm şeylerin bir nebze sonra onlara da yetmediğini düşündüğüm bir noktadayım. O yüzden tabii...
Yani şey gibi işte... Sana hep öyle benim uslu oğlum dediği için sen sanki
evet.
uslu olursan sevilecekmişsin gibi
evet.
bir kod oluyor altta aslında
evet.
farkında bile olmadan. Evet, kesinlikle öyle. Evet. Hmm. Peki bu söylediğin şeyi birazcık açmak istiyorum. Şimdi ben seni biliyorum. Sen işte bir sürü kolun, ellerin oraya uzanıyor. Onu da yapayım, bunu da yapayım falan diyorsun. Daha önce seninle şunları da konuşmuştuk. Boşlukta kalmakla ilgili de bir problem var bu yaşta. Yani boşluktan
evet.
kastım ama hiçbir şey yapmıyor olduğum saniye sanki geriye düşüyorum. Onun için
evet.
daha fazla okuyayım, edeyim, öğreneyim ki herkesin önüne geçeyim gibi bir kıyaslamadan gelen bir böyle bir şeylik, yetersizlik de var
ya,
orada.
İçinde bulunduğumuz çağ biz gençler üzerinde korkunç bir kariyer adı altında bir baskı yaratıyor.
Evet.
Bunun kazanç yanı da var ülkenin durumuyla ilgili elbette ama bunun ötesinde seni herkes etiketleri ve kimlikleriyle tanımlamak istiyor. Nerede çalıştın, kimle çalıştın, ne yaptın, ne okuyorsun, hangi alanda içerik üretiyorsun, yani içerik üretme baskısı bile bizim yaş grubumuzun üzerinde olmaya başladı. Ve kendini hangi yeteneklerini tanımlıyorsun? Kodlama öğrendin mi? Dil öğrendin mi? Şunu öğrendin mi? Şunda eksik kaldın. Bak bu da önemli. Ben her yeni biriyle konuştuğumda bir öneriyle, bir yapmam gereken şey zorunluluğuyla geliyor. Ve geçen gün birine dedim ki bana artık bir şey önerme. Ya şunu da öğren, bunu da öğren, onu da cebine koy, bunu da cebine koy, şu da sana bilezik olsun, şu da sana küpe olsun gibi söylemlerin altında artık eziliyoruz. Çünkü kapasitemiz var ve
tabii
bunun
ki.
Üstünden bizden beklentilerde bulunuluyor. Ve aslında öğrencilik dediğimiz çağ bir şey öğrenmeyken daha bu çağdan çok yol kat etmemizin bizden beklendiği bir dönemdeyiz. Çünkü her şeyin çok acımasız bir tabloda önümüze serildiğini ve ancak yanımızda oturanın bir adım önüne geçersek başarının bize verilebileceğiyle ilgili bir baskı empoze ediliyor. Ve bu bizi yalnızlaştırıyor da. Çünkü bir süre sonra bildiğimi paylaşmak yerine onun bilmediği şeyi nasıl bilebilir hale gelebilirim sorusunu kendimize sormaya başlıyoruz.
Hatta saklamalar başlıyor.
Kesinlikle.
Ondan gizliyor. O fikri aman çalmasın etmesinden falan başlıyor. Tam tersi yöne doğru. Peki niye acaba bu sizin çağda daha fazla? Yani bu teknolojiyle, sosyal medyayla olan bir şey mi?
Bence kesinlikle sosyal medyanın bunda çok büyük bir payı var. Çünkü onun istediği gibi olmamızı isteyen bir dönemde yaşıyoruz. Hem paylaşma biçimlerimizden, hem görünme biçimlerimizden, hem görünürlükten, hem takipçi sayımız, beğenme sayımız. Biz artık insanların ünlülüğünü ve iyi olma durumunu takipçi sayıları ve beğeni sayıları üzerinden, sosyal medyadaki hashtagleri üzerinden tanımlamaya başladık. Ve sanki o alanda öne çıkmadıkça, belli bir konuda bizim adımız geçmedikçe iyi olamayacakmışız gibi hissediyoruz.
Aslında mevzu algoritmanın dışına çıkmak bence, evet. Biliyor musun? Yani hani sana ne söylüyorsa, böyle yaparsan daha çok takipçi olur, böyle olursa bilmem ne olurum. Dışına çıkıp gene de kendine sana iyi gelen içeriği, evet, ürettiğin zaman seni bulacak insanlar zaten. Sadece daha uzun sürebilir büyümen, yani anladın, evet, mı? Aslında mevzu tamamen o. Yani sen bunu söylediğin zaman, yani sisteme çomak sokmak aslında.
Büyüme dedi, sistem hep büyümemizi istiyor. Bu da büyük bir sıkıntı. Ve büyürken neyi işgal ettiğinin önemsememeni istiyor. Sen büyü, sen öğren, sen geliş, sen çok kazan. Ama ötesini düşünme, büyü. Instagram'da da büyü, başka yerde de büyü, finansal olarak da büyü. Senin önüne koyduğu hedef de bu. Sen gençsin ve tek hedefin büyümek. Büyüyünce ne olacaksın sorusuyla zaten bu bir başlıyor. Ve gittikçe işini nasıl büyüteceksin, podcast'ini nasıl büyüteceksin, hiç kimse gelişmeyi ve mutluluğu sormuyor. Bir büyüme üzerine giden bir algı var. Ve bunun üzerinde de acaba bugün dünden daha fazla büyüyemedim mi kaygısı ve getirdiği yetersizlik hissi omuzlarımızdan hiç gitmiyor.
Ne oluyor mesela? Bir tane böyle bir anın var mı mesela bu kaygının sana yaptığı?
Var. Ben böyle her yıl kendime öğrenme çemberleri belirliyorum. Çember diyorum ki kendime, gözüme daha tatlı gelsin aslında. Ve o dönem ne popülerse, ne hangi alanda ekin görünür olma takıntısı taşıyorsa, belki de çok umurumda olmayan bir konu bile olsa bununla ilgileniyor. Kendime iğrenç 5 kilo bir bilgisayar almamın sebebi, Allah'ım veri bilimi çok önemli, veri bilimi kodlama öğreneyim diye almam ki elimi sürmedim. Bu baskılarla birlikte ben onu da öğreneyim, şu konuda da içerik üreteyim, her yeni gün daha çok öğrenmeliyim derken uyumuyorum. Sürekli bir şey okuyorum, bir şey araştırıyorum, bir yere başvuruyorum, bir markayla çalışmaya çalışıyorum ve bu tetikleniyor. Böyle bir silsile halinde uyuyamadım düşündüğüm günlerden birinde zar zor kendimi uyuttuğumda bir anda böyle uyanıp uykumla ben bugün yeteri kadar öğrenmedim, hayır filan deyip kanter içinde kalkıp böyle ağlamaya ramak kala bilgisayarımı açıp o öğrenme çemberlerinden bakamadığım konularda makale taradığımı fark ettim. Ve bu bana hala kötü hissettiren bir anı.
Çok ağırmış. Yani çok. Peki gerçekten mesela kalktığın zaman o bilgiyi edindiğinde hakikaten o bilgi senin bir yerine kaydoluyor mu, yoksa zamanla gidiyor mu o bilgi? Mesela şu an aklında mı edindiğin bilgi?
Evet, gıda sistemleriyle ilgili okuduğum şeyleri okuyorum ama hala o konuyu düşündüğümde çok iyi hissetmediğimin de farkındayım.
Peki sence bu kaygıların olmasa nasıl bir ekin olurdun?
Daha mutlu olurdum. Daha hayatı kucaklayabilen biri olurdum. Yolda yürürken insanların yüzüne büyükmeye daha çok gülümseyebilen bir ekin olurdum. Bir yerlere daha az yetişmeye çalıştığım için daha az şey kaçıran bir ekin olurdum. Ve bazen sevdiğim insanlara vakit ayıramıyorum ve bu beni çok üzüyor. Kendi içimde yüzümdeki o neşeyi yaratan insanlara sanırım daha çok vakit ayırabilirim. Kendine, daha çok istediğim bir ekin olurdu.
Kendine daha çok vakit ayırabilirim.
Evet, zaten o bambaşka bir nokta.
Peki sence güzel para kazanabilir miydin en nihayetinde?
Olabilirdi.
Niye olabilirdi diyorsun mesela? Yani, demek ki hala daha az çalışırsan. Çünkü bize şu, bende de var böyle bir kod. Çok çalışırsan çok başarılı olursun. Hayır, emek harcarsan çok başarılı, evet, olursun. Arasında çok büyük bir fark var. Yani anladın mı? Çok, bize hep dışarıdan çok çalıştın bilmem ne yaptın. Abi emek harca. Emek ver. Evet. Çünkü o zaman bir saniye bile çok çalışıyormuşsun gibi gelmiyor zaten. Eğer sen kendi fıtratına uygun o yoldan yürüyor olduğun zaman.
Bendeki ve çevremdeki gençlerde sıkıntı para da değil aslında. Yani para için çalışmak da değil, görünür olma takıntısı. Yani bunu burada çok büyük bir açıklıkla, eyvallah, sana helal olsun, söylemek istiyorum. Biz görünür olmak üzerinden baskılanan, ben görece bunu bir nebze yakalayabilmiş biri olarak bunun baskısını diğer arkadaşlarıma da yaptığımı, görünür değilsin, üret, işte ziyan oluyorsun, yapma, etme deyip dönüp bunu kendi üzerime de yapan biri olarak aslında daha az çalışsam, daha az koştursam ne olurdu sorusunda kendimden daha az razı olurdum gibi hissediyorum. Çünkü ben yorgunluktan bayılmadığım günün akşamında bugün kendin için çok da bir şey yapmadın, ha bugün yattın diye kendimi döven biriyim. Evet. Yani bir gün yatıp böyle full diziyi izleyip saçma sapan şey yaptım, tırnak içinde saçma sapan bir gün olmuyor. Bu yarım gün bunu yaptığımda akşam kendimi dövüyorum verim takıntısı üzerinden. Özellikle bu pandemide inanılmaz çoktu. Sabah 7'lerde alarm kurup 12'lere kadar çalışan, yoksa bugün başarısız oldun ekin üstüne giden bir durum vardı hep.
Bu da zaten sende çok daha fazla derin bir kaygı yaratıyor. Tabii evet. Burada kıyas da var. Yani çok. Çünkü başka insanlar da böyle çalıştığını düşündüğün için de sen hep evet. sanki yapmazsam geride kalacakmışsın evet. kaygısı.
Bana bir gün bir arkadaşım mesaj attı. Ne olur artık yaptıklarını paylaşma diye. Bir gün bir post çıktım. Bu hafta yaptıklarım diye. Ya çıkamamışım günü gününe. Bu beni hasetlendirmiş, yaptığımı nasıl anlatamam diye. Kendi bir post yazıp bu hafta ne kadar da hızlıydı gibi bir yapmacıklıkla aslında o hafta onu da yaptım, bunu da yaptım, sıralamışım, hepsinde fotoğrafları kolajlamışım, paylaşmışım. Yazdı bana, yapma. Ben artık anksiyete tutuyorum, seni takip etmeyeceğim dedi. Bu kadar şey yaparken ben 3 sezon dizi bitirmişim, kendimi bok gibi hissediyorum dedi.
Çok güzel demiş. Ya bak sen de sistemi besliyorsun aslında. Evet. Anladın mı? Çok komik. Yani bu işte birilerinin bu sistemin dışına çıkması lazım.
Evet.
Ve o sistemin dışına çıkma cesareti gösteren insanlar zaten apayrı yol açacaklar kendilerine ve sıyrılacaklar evet. ve aslında senin yaptığın başarı tanımına uyacak yaptıkları evet. şey ve dolayısıyla çok da para kazanacaklar. Çok da ses getirecekler. Sadece yeni yol açacaksın. Bir takım insanlar belki seni dalga geçecekler, belki seni anlamayacaklar. Belki daha uzun zaman Hı-hı. alacak senin gitmek istediğin yere varman, o yola girmen. Ama kendi yolun olacak, sana özel bir yol olacak ve en nihayetinde kendi başarı tanımına da uyacak aslına evet. bakarsan.
Ya özellikle benim kendimi görece şanslı gördüğüm şey, ben tutku duyduğum, yani dünyayı iyileştirmek üzerine çalışıyorum. Tutku duyduğum alanda hiçbir şey yaparken bu çok like alır diye yapmamış olam, hala yapmıyorum. Yani evet. bu beni mutlu eden ya da işte bu beni öne çıkartır diye yapmıyorum. Tutkuyla yaptığım şeyin o işte sen şarkı söylersen hayal seni dansa kaldırırı yaşıyor olmak bir görece beni rahatlatıyor. Ama çevremden gördüğüm ya ağlayarak ben bu konuda ilgilenmiyorum ama şu an çok ön planda. Bununla ilgili hemen bir şey yapmam lazım. Çok fazla derecede öne çıkıyor. Benim belki bir nokta şansım o duyduğum bir nebze kendi yolumu yürümeye çalışmam ve bir şeyleri yakalıyor olmam oldu. Ama ben çok küçük az. Bir azınlığın
evet, bir de sen şimdi hep de kırılganlık şu an buna kadar konuştuğun, açtığın her şeyde çok yürek isteyen konular.
Evet, çok zorlanıyorum.
Evet. Onun için sana helal olsun. Şöyle bir taraf da var. Şimdi bunları kabul etmek, bunları dillendirmek zaten de dönüşümün de bir parçası ya. Yani başlangıcı ilk zaten evet. farkındalıkla başlıyor. Yani şimdi sen bunu böyle bir de dillendirdiğin zaman bu utanılabilecek gibi olan taraflarından özgürleşmeye başlıyorsun.
Evet.
Dolayısıyla zaten orada bir şey değişecek çünkü biz seninle çok uzun zamandır da boşluğun, yani boş vakit geçirmenin, boş zaman geçirmenin, serbest zamanın daha doğrusu ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. Yani bunu İngilizceden çevirdiğin zaman da free time diyorsun yani evet. halbuki serbest zaman, yani boş zaman değil yani çevirdiğinde. Ve çok önemli. Yani sen geçmiş filozoflara falan baktığın zaman da yani bu adamların yaşama kaygıları olmadan durdukları, yani çünkü ben kendi de onu fark ediyorum. Durduğum zaman öyle bir veri ve şey geliyor ki bana, bilgi. Aslında en bütün gelişmelerim hep oralardan geliyor. Dolayısıyla çok önemli. Siz bu şeyi kaçırıyorsunuz.
Çok fazla kaçıyoruz ama her şeyin çok da hızlandığı bir dönemdeyiz. Çok. Yani en büyük bize öneri adaptasyon. Doğru. Çok iyi gibi durursa da çok tehlikeli bir öneri. Yeni çağa adapte ol, çok hızlı, sürtünmeyi azalt, her şeye hızlıca geçebil. Bu sistemleri biraz yavaşlatmamız gerekiyor. Çünkü yaşadığımız şey gerçekten hem iş dünyasının hem hangi alanda ilgileniyorsak bizden beklentisi çok fazla. Yani bu beklenti altında aslında yıpranıyoruz, birbirimizi yıpratıyoruz ve yetersiz hissediyoruz. Yani evet, bir şey öğrenmek önemli bir dürtü. Tabii. Ben boş kaldığım tırnak için o boş zamanlarımda da öğrenme arzusu taşıyan biriyim dünyayla ilgili. Ama bunu bir şeyin zorunluluğuyla olduğu zaman o öğrendiğim şeyden de tiksinmeye Tabii. başlıyorum.
Çünkü kendine samimi gelmiyorsun. Evet. Mevzu bu. Evet. Yani aslına bakarsan. Ama zaten bence döneminiz gereği, yani yaş gereği de işte şimdiden bunları sorguluyor olmak, konuşuyor olmak zaten bir şeyleri kesinlikle değiştirecek. Peki kaygının, yani kaygının en tetiklendiği durumlar ne oluyor?
Kaygımın en tetiklendiği durumlar sanırım ilgi duyduğum ya da olmak istediğim alanlarla ilgili bir şey konuşulduğunda fikrimin olamadığı noktalar oluyor.
Fikrinin sorulmadığı mı?
Sorulmadığı ya da benim aklımda oluşmadığı noktalarda. Eyvallah. Örneğin yeni
Yetersiz
bir konu.
Yetersiz kalıyorsun orada.
Evet, yeni bir konu konuşuluyor. Aslında belki anlatsam bir temel var, bir şeyler ortaya koyabileceğim ki soru sormaya bayılan bir tipim ben. Soru sorarak öğrenen bir tipim. Ama özellikle kendimi kanıtlama ihtiyacı hissettiğim bir alandaysa bu bana çok kötü hissettiriyor. Hemen kendimi kodluyorum. Bu konuda da öğren. Bunda da bir yapabilecek bir şey yap. Bunu da kendi tutku duyduğun alana bir şekilde linkle. Ve bu konu hakkında da konuşabilir o. Yo hayır, aslında olmam gerekmiyor. Her konu hakkında zaten konuşamıyor olmam tabii gerekiyor. Ama bunu hissediyorum. Yani özellikle kendime güvenmediğim alanlarda bir şeyler konuşulduğunda ve ben tam öğrenci konumunda değilsem, aslında bir şeyler söylenmem beklendiği bir yerdeysem, bu benim kaygımı tavan yaptırıyor.
Çok haklı olarak yetersiz hissediyorsun kendini. Evet. Benim de çok uzun zaman bir dönemim vardı. Bir dakika, ben genel kültürü çok fazla olan bir insan değilim. Kitap da okumuyorum. Hı-hı. Ve bunların konuşulduğu ortamlarda böyle sessiz kalıyor olmaktan böyle içim kıyılıyordu. Bu zaten evet, zamanla sen kendini o şekilde kabul edip bir dakika, evet, bunlar bende eksik olabilir ama bunlar da bende artı, hı-hı, dediğin ve kendine sahip çıkmaya başladığın zaman ben bunları bilmiyorum abi demek daha da kolaylaşıyordur nispeten. Evet. Yani çok da kolay olduğu için değil. Peki son sorum, kaygılı gençlere kimin hangi konularda ne gibi destek sağlayabilirsin sence?
Burada destekten öte köstek olmamak var. Yani gölge etmeyin yeter durumu var aslında. Beklentiye girmeyin ve bizi bir beklentiye sokmayın. Onu da öğren, bunu da yap, şu da var, geride kaldın, yarıştasın, bu global bir yarış. Bu söylemler o kadar fazla ve çok ki bunları yapmamak aslında temel bir başlangıç noktası.
Kesinlikle.
Ve geç kalmadığımızı bize hissettirmek çok önemli.
Evet.
Bir akış var ve herkesin kendi zamanını yaşadığını, kendi dengesini bulabileceğini bize bazen fısıldamak gerekiyor. Çünkü çok büyük bir kaosun ve gürültünün
çok
içindeyiz.
Çok mantıklı.
Bize birilerinin bazen buna fısıldaması, evet, gerekiyor. Yavaşlamamız gerektiğini, geç kalmadığımızı, 25 yaşında ya da 30 yaşında mezun olmanın hiçbir şeye de geç kalmadığımızı bize hissettirmesi gerekiyor kişilerin, kurumların, insanların.
Kesinlikle öyle. Çok önemli. Yavaşlayabilmek ve bir şeye geç kalmıyorsun. Her şey tam da olması gerektiği, evet, zamanda oluyor zaten.
Ve eksik değilsin, yetersiz değilsin. Hangi yolu almak istiyorsan yola çık, yol açabilirsin.
Yol senin.
Yol senin.
Aynen öyle.
Ve kalıplara uymak zorunda değilsin. Nasıl CEO olunur, yollarını takip etmek zorunda değilsin.
Ve ya, zaten o işi takip etmeden de zaten sen kendi iç sesinden yolun, evet, o zaman zaten o kolektif bir yolsa, mantıklı olan bir yolsa zaten aynı yolu kendi, evet, yolunda yürümüş olduğun için daha da başarılı olursun.
Cumartesi 7'de kalkıp bir bütün gün süren kariyer günlerine gitmek zorunda değilsin. Bunları bazen birilerinin bize usulca nasihat,
eyvallah,
vermeden,
eyvallah,
kendi deneyimleri üzerinden hafif böyle başımızı okşayarak bize hatırlatması gerekiyor.
Mükemmel. Çok teşekkür ediyorum Ekin.
Ben
çok
teşekkür ederim Yasemin. Çok teşekkürler.
Görüşürüz.
Merhaba Rida.
Merhaba.
Şimdi bugün seninle konuşacağımız konu gelecek kaygısı. Çünkü biz bir anket yaptığımızda gelecek kaygısı böyle açık ara farkla gençlerde öne çıktı. Hızlıdan konuya giriyorum.
Hadi bakalım.
Kaygı nedir ve neden kaygılanırız?
Kaygı bizim istediğimizle, olmasını istediğimizle olan arasındaki boşluğun artmasıyla beraber sinir sisteminde aslında oluşan bir uyarım, bir uyarı mekanizması aslında kaygı. Bir sürü farklı açıklaması var kaygının ama en daha somatik deneyimleme perspektifinden konuşacak olursak eğer, kaygı sinir sistemindeki bir aktivasyon. Yönetilmesi gereken, regüle edilebilecek bir aktivasyon ya da bir uyarım mekanizması.
Tamam, bütün bu regüle etmeler, kendini kapsamalar nedir sorusunu da soracağım zaten.
Tamam.
Peki gelecek kaygısını diğer kaygılardan ayıran şey nedir? Fark nedir yani?
Yani bunları böyle bir kitabi bilgi olarak söylemiyorum ben. Ben,
evet,
hani kaygı bozukluğu yaşamış ve bütün işte 15 sene mi artık bilmiyorum şu an ama öncesinde meditasyona ve kendi sinir sistemini regüle etme pratiklerine yönelme sebebim tamamen kaygı. Dolayısıyla ben biraz kendi deneyimimden de söylüyorum. Aynı zamanda somatik deneyimleme bilgilerimle de harmanlayarak cevap veriyorum. Ama gelecek kaygısı, yani gelecek zaten bir bilinmezlik. Dolayısıyla bilinmezlik de sinir sistemi için bir kaygı öğesi olabilir. Dolayısıyla
tehdit,
gelecekle ilgili bir kaygı duymak anormal bir şey değil. Bilinmezliğe bir kaygı duyabilirim. Kaygının benim hayatımı ne kadar etkilediği önemli. Yani bu yaz mesela bir Body Dynamics eğitimine katılmıştım. O da çok çok kıymetli bir öğretmenin verdiği bir eğitimdi. Oradaki hocamız şunu söylüyordu. Kaygı ve korku olmadan bir hayat olamaz. İnsan deneyiminde sen zaten kaygı ve korku deneyimleyeceksin. Burada konuştuğumuz şey, gelecek kaygısını bugünden ayıran ne? benim bugünümü ne kadar etkiledi aslında. Gelecek kaygısı yüzünden ben paralize oluyor ve şu andan keyif alamıyor, şu anı fonksiyon edemiyor, şu anda var olamıyorsam bu artık kesinlikle bakılması gereken bir gelecek kaygısı. Ama genel olarak şu an dünyanın gittiği kıtlık, küresel ısınma, politik konular, bütün bunlarla ilgili kaygı duymamamız anormal olurdu. Duyabiliyoruz.
Peki sence bu hissettiğimiz, yani geleceğe dair hissettiğimiz kaygının ne kadarı bize, ne kadarı ailemize ait?
Bence bu çok kişisel bir soru. Yani kişiden kişiye göre değişebilir. Hangisi bize, hangisi ailemize, hangisi kolektife ait? Bence bir de öyle bir dal yapılmalı. Çünkü toplumun bize hep söylediği şey, büyüyeceksin, çalışacaksın, işin olacak, ailen olacak ve mutlu olacaksın üzerine de. Bu çok büyük bir yalan. Yani bunlar tamamlandığında bize bir mutluluk garanti edilmiyor. Bu yüzden de ben 30'larında, 30 ortalarında insanların çok ciddi anlam arayışları ve kaygılarının çok arttığını görüyorum. Dolayısıyla önce şuna bir bakmak gerekiyor sanırım. Ben nasıl bir hayat kurgulamak istiyorum? Eğer bunu hiç düşünmediysem ve bana söylenileni yapıp üniversiteyi bitirip bir işe girip şimdi çok büyük bir kısmı geçtim geldim. Evet, iş çalışıyorum. İnanılmaz mutsuzum. Anlam hiç bulamıyorum hiçbir şeyden. Bu kaygının birçoğu bana da ait, topluma da ait, aileden gelene de ait. O yüzden ben çocuk doğurduktan sonra özellikle bunu sık sık düşünüyorum. Oğluma en çok aktarmak istediğim şey, mutlu olduğun, tatmin olduğun, keyifli olduğun bir hayat yaşaması için bir destek sunmayı diliyorum elimden geldiğince.
Bunu sordum çünkü aileler genelde kendileri çok kaygılanabiliyorlar birçok şeyle ilgili, özellikle bizim için. Ve işte doktor olman lazım, mühendis olman lazım, bilmem, çünkü bildikleri o olduğu için bildikleri yerden en iyi bildiklerini bize tamamen iyi niyetli bir şekilde aslında bizimle paylaşırken bir yandan fark etmeden kaygılarını da bize aktarıyor olabiliyorlar.
Kesinlikle.
Dolayısıyla hangi, ne kadar bu kaygın ne kadarı bana ait, belki de ben sırt çantamı alacağım ve parasız beş parasız yollara düşeceğim ve bambaşka bir şey deneyimleyeceğim gibi bir yerde de olabiliyorum. Hı hı. Ama çok kaygılanıyor, korkuyorum ve bu korkuların aslında belki de benim olmadığını görmeye bile biliyorum.
Tabii. Ve orada da işte şuna bakmak lazım aslında. Bence bütün kaygının temelinde de kötü hissetmeyle baş etmek ve baş edememek var. Hayatın içerisinde hayal kırıklığı var, başarısızlık var, terk edilmek var. Bütün bunlarla yönetebileceğime inanıyorsam eğer ben, kaygı azalıyor. Dolayısıyla aileler çocuklarının mutlu, başarılı ve işte bir yere gelmesini istiyorlar. Belki ailelerin de burada çocuğunun hayal kırıklığına uğrayacağı gerçeğini kabul etmesi gerekiyor.
Evet.
O zaman kendi kaygıları azalırsa, o zaman çocuklarla ilgili sen yaşa, gör, hayatta üzüntü de var, neşe de var, hayal kırıklığı da var, başarısızlık da var. Ve ne yaparsan yap bundan kaçamayacaksın.
Peki buradan şunu sormak istiyorum. Bu duyguları bedenlemek, duygulara alan açmak, kendini regüle etmek gibi terimleri çok sık kullanıyoruz. Hı-hı. Bunlar nedirler?
Yani
duyguna alan açmak ne demek yani? Nasıl açıyorum?
Şöyle. Okey. Biz şu an seninle konuşuyoruz ve zihinsel bir sürecin içerisindeyiz. Sen bana soru soruyorsun, ben kendi deneyimimle ilgili bir şeylerden cevap veriyorum falan filan. Yani bir bilgi kullanıyorum aslında. Bu çok böyle pohpohlanan bir şey aslında, zihinsel bilgi. Bir de bizim sinir sistemimiz var ve anne karnının bir haftası itibariyle de kayda geçiyor. Yani daha dünyaya gelmeden önce dünya ile ilgili fikirleri ben sinir sistemim ve duyumsamalar üzerinden zaten kaydediyor oluyorum. Ve dünyayı da ben zihinsel bir yerden algılıyorum ama bir de yaşayan, içinde yaşadığım ve asla taşınamayacağım, bu hayatın sonuna kadar benle olan, değişen, dönüşen, yaşlanan, yaş alan bir beden var. Bedenin hisleri duygulara ev sahipliği yapan yer. Dolayısıyla ben öfkelendiğimde içimden çıkan bir alev ve bunlar aslında bir sürü söz deyişte var. Başımdan aşağı kaynar sular boşaldı. İçimden alev yükseldi. Ayaklarıma kara sular indi. İşte taş gibi hissediyorum. Kalbim taşlaştı. İçime bıçak saplandı. Bunların hepsi aslında duyumsamaların karşılıkları. Duyguyu beden, yani duyguyu hissetmek demek, duygunun duyumsamasını bedende hissetmek demek. Ama bence bu da çocukluk zamanında benim duygularımın karşı taraf tarafından ne kadar kabul edildiği, ne kadar kapsandığı, ne kadar buna alan açıldığıyla ilgili. Eğer bir çocuk her ağladığında ağlama, ağlamana gerek yok, bunda ağlayacak bir şey yok, bıdı bıdı bıdı denilirse, o çocuğun büyürken üzüntüyü yaşamasını öğrenememiş olur. Üzüntüyü yaşayamayan bir insan üzüntüyü yaşamamak adına bir takım stratejiler geliştirir. Benim burada kastettiğim duyguları yaşamak, üzülüyorum çünkü bu hayatın bir parçası. Kayıp yaşıyorum, yas yaşıyorum, hayal kırıklığı yaşıyorum. Çocukken kendi fantazime göre en başarılı ve en bilmem ne olacaktım ve öyle olmadı. Olmayabilir. Ve bununla nasıl baş ediyorum, bunun yöntemi zihinsel olarak tamam şimdi bunu yapacağımla geçmiyor maalesef. Duygunun da süreçlendirilmesi gerekiyor. Duygunun süreçlenebilmesi için duygunun bedendeki duyumsamasını hissetmek gerekiyor. Ve aslında duygular bizi disregüle edebiliyorlar. Regülasyon da onları hissedebilmek ve o esnek dayanıklılık kapasitesini geliştirmek demek. Bu da insanın tek başına yapabileceği bir şey olmayabiliyor. Bir ötekinin, memeliler olduğumuz için bir ötekinin tanıklığına, bir ötekinin bizi görmesine, bir ötekinin duymasına, bir ötekiyle sosyal ilişkilenmeye ihtiyaç duyabiliyoruz. Dolayısıyla lafta şunu söylemek çok kolay. Üzüldün, hayal kırıklığına uğradın ya da kaygılanıyorsun. Hisset şimdi bunu. Ne demek ki bu, evet, diyebilirsin. Ama bu histen kaçarcasına gidip yemek yemek, bu histen kaçarcasına bir şey olmak yerine, bir şey yapmak yerine bir terapiye gitmek, bunu hissedebilecek bir sürü kitap, yöntem, bir sürü şey var ki aslında kaygıyla baş etmek bölümünde bunlardan biraz bahsetmiştik.
Evet.
Dolayısıyla duyguları bedenlemekten kastım hissedebilmek demek. İyi şeyleri hissedebilmek için kötü şeyleri de hissedebilmek gerekiyor ama zihin öyle bir şey ki kötüleri kenara alayım ben hep iyi hissedeyim ve insan olma döneminde sadece hep iyi hissetmek diye bir şey yok. Başlı başına bu zaten bir hayal kırıklığının dev bir kapısını açıyor aslında. O yüzden duyguları hissetmekten, bedensellemekten bahsederken duyguların duyumsamalarını hissetmeye izin vermekten bahsediyorum.
Peki bir yandan gençlerde şu da var. Kendi içlerinde bir yarış halinde, bir kıyas halinde ki bu zaten hepimizde var. Gençlerde var derken. Ve işte mesela atıyorum hayata hazırlanıyorlar, üniversite sınavına hazırlanıyorlar, her neyse. Görüyor ki yan taraftaki o etüde de kalmış, o işte stajı da yapıyor, o bilmem neyi de yapıyor. Ve bu sefer bir durmamam lazım, daha fazlasını yapmam lazım. Ayşe onu yapıyor, ben geride kalıyorum gibi strese giriyor.
Evet.
Durmak sanki böyle bir günahmış gibi. Aileler de öyle, sanki sürekli ders çalışman lazımmış gibi. Sen canın tenis oynamak istiyorsa tenis oynamamalısın çünkü vakit kaybıymış gibi davranılıyor. Bir şunu soracağım, yani durmak sence güzel bir şey değil mi diye bir soracağım. İkincisi de belki de durmama halinin altında da çünkü çok bir şeyleri fazladan yapmak da kendinden ve duygularından kaçış olduğu için.
Evet.
Belki aslında onu da yapayım bunu da yapayım falan çünkü durursam o gelen kaygı hissiyle o kadar baş edemiyorum ki daha fazlasını yapmak istiyorum gibi bir yerden de geliyor olabiliyor mu?
Hem öyle hem de bence ailelerin de sinir sisteminin işleyiş biçimini bilmiyor olmalarından geliyor. Elbette. Aslında. Çünkü sinir sistemi bir gaz ve fren gibi, yani bir arabaya binip sürekli 120 ile gidemezsin. Yani benzini biter, motorunun bakıma gitmesi gerekir. Çok acayip. O konu araba olunca herkes bunu daha kolay anlıyor yani. O motorun bir dinlenmesi gerekiyor. Frene basılması, yavaşlaması, durması bazen gerekiyor. Bakıma gitmesi gerekiyor. Bizim sinir sistemimiz de aslında bir motor gibi bakacak olursak. Ben sürekli yapma halinde, sempatik uyarımda, yani sürekli gaza basar bir halde bir süre sonra verimliliğim inanılmaz düşüyor. Belki gerçekten yapıyorum ama ne verimli yapıyorum. Bir de burada yapmanın yanında şunu da konuşmamız gerekiyor. O yapma halinin ne kadar içindeyim ben ve bundan ne kadar keyif alıyorum. İnsanlar yaşlandıkları zamanlarda genelde yani bütün bu süreci yapıp kenara koyduktan sonra şöyle bir yere varıyorlar. Peki tamam, ben yapılması gereken her şeyi yaptım. Peki ben tatmin, anlamlı, iyi bir hayat yaşadım diyor muyum? Ve bunun içerisinde sınavda kaçıncı olduğun, ne yaptığının çok bir önemi yok o kadar ileri bir yaştan dönüp baktığın zaman, ya da elbette var, yok demiyorum. Ama burada sinir sistemi bilen bir insan gaza bastıktan sonra, 4 saat çalıştıktan sonra biraz bedenini dinlendirmesi, zihnini, gözlerini dinlendirmesi, nefesini regüle etmesi, düzenlemesi ve hoşuna giden şeylere birazcık zaman ayırması gerektiğini bilir. Ki şu an sen bunu söylerken aklıma şey geldi. Her sene ÖSS birinci de işte eski ÖSS de şimdi adı değişti.
Ben de aynen.
TYT ve AYT sanıyorum. Onlarla birincileriyle röportaj yapılır ve onlar hep işte tenisimi de oynadım, bilmem ne mi de yaptım, çok programlı çalıştım gibi röportajlar okuduğumu ben çok net hatırlıyorum. Ve hani bu bir saçmalık değil, bu bir gerçek. Bir insan kendine hoşnut olduğu, bugün iyi ki şunu yaptım ya dediği bir anı yoksa bence o günde büyük bir kayıp var. Ders çalışmak elbette maalesef içinde bulunduğumuz sistemin bir gerekliliği ve yapılması gerekiyor. Eğer başka bir yol çizmeyeceksek kendimize. Ama o olurken de hoşuna giden bir şeye zaman ayırmak vakit kaybı değil, verimliliği arttıran bir şey. Ki bununla ilgili çok fazla verimlilikten bahseden, çalışmak, motivasyon, verimlilikten bahseden bir sürü uzmanlar var. Onların da bunları söylediğini düşünüyorum. Yani durmaya, dinlenmeye vakit ayırma gerekliliğinden bahsettiklerini düşünüyorum.
Kesinlikle bahsediyorlar. Bir de şunu da merak ediyorum. Yani şimdi ben gençlerle konuştuğum zaman vaktim yok, oyum yok falan diyorlar ama bir yandan da hani günlerinin bir saatini, bir buçuk saatini sosyal medyada geçirdiklerini daha sorduğum zaman da evet, evet diyorlar. Evet. Dolayısıyla istediğin zaman vakit var.
Evet.
Peki ben neleri sevdiğime, yani bir yandan onu da bilmiyoruz. Biz toplum olarak hobileri olan, evet, işte zevkleri olan bir millet de değiliz. Evet. Yani biz oturup televizyon izleriz, vakit öldürürüz.
Evet. Evet.
Peki bunu bulmaya nereden başlayabilir? Yani çünkü bu sefer de herkes param yok diyor. Yani evet, aslında hayattaki her şeyi paralı da değil ya yapabileceğin, kendini ayırabileceğin vakitte.
Çoğu da değil yani. Mesela bir parka gitmek ve orada yürümek parayla yapılan bir şey değil. Ya da oturup hoşuna giden bir müziği dinlemek, gözlerini kapatıp, ama bunlar işte filmlerdeki romantik sahnelerde olan şeyler. Sanki hayatta buna yer yok gibi. Yani sanki gün içerisinde parka gidip orada oturmak ancak tatilde yapılabilecek bir lüks gibi. Zaten olayın başı çok anormal aslında. Bizim hayatı yaşama biçimimizin bence kendi yolunda yürümenin, kendiliğin çok önemli bir kısmı ben hayatımı nasıl yaşamak istiyorum sorusuyla kurulması gereken bir şey. Bunun cevapları varsa alındıktan sonra da peki ben günümü ne kadar bu istediğime uygun geçiriyorum acaba? Ben eğer sabah uyandığımın ilk saniyesi elime cep telefonu alıp sosyal medyada sinir sistemim daha kendine gelememişken, daha uyanamamışken başkalarının bilgileriyle kafamı dolduruyorsam benim sonra ağzımda ben kendi yolumu bulmak istiyorum demem hiç uygun değil. Anlatabiliyor muyum?
Çok net anlatıyorsun.
O yüzden de önce o zaman kendi yolun için önce sabah bir kendini uyandırman gerekiyor. Bedenini hareket ettirmek, şeyden bahsetmiyorum. Yani uyanıldığında yoga yapılsın, meditasyona oturulsun, olsa ne güzel olur ama bundan bahsetmiyorum. Uyanır uyanmaz kendini uyuşturmamaktan bahsediyorum. Kendine günaydın demekten bahsediyorum. Birkaç derin nefes almaktan bahsediyorum. Bedenine bugün nasılsın, günaydın demekten bahsediyorum. Birçok insan yüzünü bile yıkamıyor. Yani öyle bir vakti olmadığını söylüyor. Ya da uyanır uyanmaz sigara içiyor. Örnek veriyorum. Yani bunlar kendilikle ilişkinin önüne geçen şeyler. O yüzden aslında bence büyük büyük yapılacak şeyler değil. Bu kadar basit şeylerde hayatın değiştiğini düşünüyorum ben.
Zaten çok minik şeyleri değiştirmeye başladıkça, minik minik yapmaya başladıkça, onun iyi geldiğini gördükçe zaten bir şeyleri daha değiştirmek istiyor aslında insan.
Evet. Sabah uyanır uyanmaz hani başka bir şeyle ilgilenmek ya da günde 1,5 saat sosyal medyayla ilgilenmek, bunlar yani karşısında durmaya çalıştığımız, reziste etmeye çalıştığımız şey çok ciddi bir, çok akıllı bir şey. Yani bütün o sosyal medya şeyleri, ne deniyor ona ya, algoritmaları zaten bu dopamin salgılamakla, o ödül mekanizmalarını harekete geçirmekle ilgili. Dolayısıyla karşısında durulmaya çalışılan şey gerçekten kolay bir şey değil, onu da demiyorum. Ama gün içerisinde ben kendimi ne kadar dinliyorum önemli bir konu. Sonra da çünkü dönüp hayalimdeki ekmekçiyi, hayalimdeki butik oteli açınca hayatım değişmeyecek. Çünkü ben yine kendimleyim. O yüzden bütün bunları kenara koyduğumda kendimin içinden çıkan şey bir hüzünse, acayip bir can sıkıntısıysa, bir yassa, işte bunu süreçlendirmek, bunun için terapiye gitmek, bunu hissetmek, bunu yazıya dökmek, bunu şiire dökmek, bunu harekete dökmek falan. Bütün bunları yapmak aslında kendiliğine yaklaşmak bence.
Evet, çok doğru.
Ve hayatta ne yapacağını bulmak, hangi kaygı, ben ne yapmak istiyorum da kendiliğine yaklaştıktan sonra oluyor. Çünkü eğer o zaman da bir dakika ben tarımla ilgilenmek istiyorum dediğinde, birisi saçmalama dediğinde ben bunu istiyorum ya, ben bununla mutlu olacağım diyebilmek için bu bilgiye sahip olmak gerekiyor, bedenden gelen bilgiye.
Bunu bulabilmek için de kendi alan açman lazım. Zaten o zaman ailen sana şu olman lazım, bu olman lazım filan dediği zaman çok net bir şekilde ben bunu istemiyorum deyip evet, onların kaygısını üzerine almayabilirsin eğer sen bir kendi olabilmişsen
evet,
aslında.
Evet. Ki aslında bu da işte karşılıklı bir şey. Aile de karşısında kararsız ve böyle rüzgarda oradan oraya savrulan bir yaprak gördüğünde onlar da kaygılanıp tamam ben senin için bu hayatın yolunu çizeyim diyorlar. Evet. İşte burada o zaman bu nesilden nesile aktarılan, kimsenin otantik kendisi olamadığı, kimsenin kendini ortaya koyamadığı, sürekli ezberden akıtılan bir yaşamlar silsilesine dönüşüyor. Bunun kırılması da anneyi babayı onu bunu suçlayarak olmuyor ya da toplumu, kendine bakarak, kendi kararlarını değiştirerek, kendim ne istiyorum'a alan açarak oluyor.
Kendini kendinle doldurduğunda oluyor yani, kendiliğinden zaten aslında.
Evet. Çok güzel bir cümle oldu bu.
Evet, senden. Peki bir de böyle bir hayatın akışına güven, evrene güven, Allah'a güven gibi böyle söylemler de çok fazla var. Gene özünde kendine güvene bağlanıyor zaten. Hı-hı. Yani gelecekle kaygılanma, biraz güven, biraz teslim ol gibi bir yerden. Yani bunu yapabilmek için de zaten yolu kendine güvenmekten geçiyor diyorsun.
Kendini dinlemekten geçiyor. Yani bence çok kaygılı bir insana akışa güven dediğinde ağzına kürekle vurası gelebilir haklı olarak. Yani ne diyorsun sen şu an, ben bunu yönetemiyorum, sen neyden bahsediyorsun? Ama bir insan, ben akışa güveni de böyle altı çok boş bir spiritüel laf olarak görüyorum artık yani. Çünkü böyle doluya boşa akışa güven deniliyor. Peki akışa güvenebilmem için benim de kendi akışımın farkında olmam gerekiyor. Eğer ben ağaçlarla bir şey yapmak istiyorum, ben çiçekle ilgili bir şey yapmak istiyorum ve buna ilgili adım atıyorsam evet, o zaman akışa güvenebilirim. Çünkü o zaman o akış da beni geri besleyecek. Ama ben hiçbir şey yapmayıp oturup akışın içerisinde değilken akışa nasıl güvenebilirim ki?
Aha.
Akışa geçmekten bahsediyorum. Akışa geçmekten kastım da kendi içindeki dürtülere yanıt vermekten bahsediyorum. Benim canım bugün parka gidip yürümek istiyor, çok yeşile ihtiyacım var gibi bir dürtü geldi diyelim bedenden. O ihtiyaç geldi. Zihin araya girip hayır ama şimdi parka gidersem o zaman akşam bilmem ne yapamam. Neyse, atıyorum şu an. Araya girdiğinde ben zaten akışı kesmiş oluyorum. Sonra da eve gidip akışı beklemek saçma olmuş oluyor. Anlatabildim mi?
Çok net anlatabildim. Benim soracaklarım bu kadar. Senin başka ekleyecek herhangi bir şeyin var mıdır?
Bakıyorum içime ama sanırım yok.
Kuşlar ekledi bence.
Bence de eklediler. Çok güzeller.
Çok teşekkür ediyorum Hida.
Ben teşekkür ederim.
Gelecek bölümlerde kavuşmak üzere.